Ayrım 43, sayfa 334. İşgal balina yağı içindi. İşgalciler önce petrol kadar kıymetli olan balina yağı için gelmişlerdi. Profesör Tusten anlatmıştı. Eskiden balina ve fok yağı çok önemliydi. Bu yağ o dönemde sokak lambalarından tutun da gerekli her yerde kullanılırdı. Tüm Avrupa için balık yağı hayati önemliydi. Kısacası balina yağı o dönemin petrolüydü. Danimarkalılar bunun için adaya geldiler. Dünya Savaşı sonrasında değişen dengeler adayı Amerika'ya da getirmişti. Papaz Jens Grönland'da kurulan Amerikan üssüyle Eskimoğulların son gelir kaynaklarından da uzaklaştırıldığını söylediğimde iyice telaşlanmıştı. Sanırım üzerinde büyük bir baskı vardı. Amerikan üssünün kurulmasından sonra denizlerinizi de kaybettiniz, öyle değil mi demiştim. Bunlar çok politik konular. Ben yorumda bulunamam diye yanıtlamıştım. O politik konular küresel bir işgalin ana konularıydı. Gazeteci Anders Yerilçoğ, Grönland'ın önemini açıklıyordu. Amerikan üssünün olduğu Thule bölgesi Amerika için çok önemlidir. Thule üssü füze kalkanı projesinde önemli bir konuma sahiptir. Amerika'nın Rusya ve Orta Doğu'ya karşı konuşlandırıldığı üslerden biridir. Amerikan üssü ve Eskimoğullar. Yıl 1951. Amerika ile Danimarka arasında yapılan bir anlaşmayla Grönland'ın Thule bölgesinde Amerika'nın askeri bir hava üssü kurması kararı alınmıştı. Thule, Eskimoğullar için hayati önemdeydi. Adanın en önemli gelir kaynağı olan balıkçılık Thule ve civarında yapılırdı. Thule, Amerikan üssüne ev sahibi olunca yerliler iki kakır bölgeden çıkarıldı. Açlıkla karşı karşıya bırakıldılar. Artık Kanak bölgesine göç edecek 2000 yıllık topraklarını terk edeceklerdi. Danimarka İnsan Hakları Derneği tüm bu gelişmeleri çok doğal buluyordu. Birgit'e soruyorum. Eskimoğullar Thule'den göçe zorlandılar. Bölge tamamen zehirli kimyasal maddelerle kapsandı. Denizlerde balık kalmadı. Eskimoğullar böylece tüm haklarını kaybettiler. İnsan Hakları Derneği olarak bu konuda bir çalışma yaptınız mı? Birgit'in cevapları hep aynı minvaldeydi. O devletin emrindeydi. Söze geniş bir ile başladı. Yüksek mahkeme bu durumu analiz etti ve bu insanların haklarının ihlal edilip edilmediğini yargıda tartıştı. Sonuçta haklarının ihlal edilmediği kararını verdi ve sustu. Siz buna inanıyor musunuz diye gülerek sordum. En ciddi haliyle benim gördüğüm kadarıyla doğru bir karar dedi. El insaf gülüşümle peki Eskimoğulların şikayetleri neden diye üsteledim. Birgit Pişkin Eskimoğulları suçladı. Bence tarihsel olarak kendilerini ezik hissettikleri için şikayet ediyorlar. Yani onlar bizim sömürgemizdi. Sömürge tarihinden gelen olumsuz düşünceleri var. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde benzer durumda kalmış olan pek çok ülke var. Birgit de Avrupalı insan hakları savunucularının süzme bir örneğiydi. Gazeteci Anders Yerilçoğ büyük sorunlardan söz ediyordu. Thule ve Eskimoğullar Danimarka'da sıklıkla tartışılan çok önemli bir sorun. Danimarka'da Grönland konusu burada yaşayan herkesin ruhunda bir yaradır. Danimarka, Thule'de yaşayan yerli halka adil ve insancı davranmamıştır. Eskimoğullar 2000 yıllık toprakları Thule'den gitmemek için bir süre direndiler. Ama bölgeye bırakılan kimyasal maddeler suları kirletmişti. Amerikan üssü bölgeyi harap etmiş, burada yaşam imkanı kalmamıştı. Ana vatana bir daha dönmemecesine veda ettiler. Thule'nin nakışlı kıyıları onlar için artık bir hayal olacaktı. Birgit Olsen sorularıma cevap verirken teknik bir konudan bahseder gibiydi. Ona sormuştum. 1951'de Amerika ve Danimarka Thule bölgesine bir askeri üs kurulması için anlaştı. Bölgedeki Eskimoğullar kuzeye kaydırıldı. Yöre insanı zehirli maddelerle karşı karşıya bırakıldı. İnsan Hakları Derneği olarak ne yaptınız? Evet, bu bölgeler insandan temizlendi ve konu yargıya gitti. Sonuçta yerlerinden edilmiş insanlara haksızlık yapıldığı kabul edildi. Danimarka veya İskandinav ülkeleri çevre kirliliğine karşı çok duyarlı ülkeler diye devam ettim. Ama iş Grönland'a gelince susuyorlar. Bu bir çelişki değil mi? Röportajın bitmesi için dua ediyor gibiydi. Maalesef bu durum Amerikalılardan kaynaklandı dedi. Sonra suçu Eskimoğullara atmayı denedi. Bakın biliyorsunuz bugün Grönland'ın kendi yönetimi var. Tabii Danimarka monarşisine bağlı bir yönetim. Ama kendini yöneten seçilmiş meclise sahip bir yönetim. Bu konularla uğraşıyorlar. Tahmin etmiştim suçlamaları göğüsleyecek bir kalkan oluşturmayı unutmamışlardı. İşbirlikçi Eskimoğullar bulundu. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde Grönland'ı yönetmek üzere Danimarkalılar ve içteki uzantılarından oluşan bir komisyon kuruldu. Bu demokratik kazanım yerli halka 300 yıl sonra sunuldu. O güne kadar kendi topraklarında yok sayılıyorlardı. Danimarkalılar seçtikleri Grönlandlı aydınları yönetime taşımaya karar verdiler. Ülkede ilk kez bir seçim yapılıyordu. Danimarka'dan hep bir sömürge valisi vardı. Şimdi bir parlamento oluşturacaklardı. Bu parlamentoda ilk kez yerli halkın iki milletvekiline de koltuk verecek. Ancak 1953'te Grönland'ın sömürge statüsü kaldırılır gibi olmuştu. Danimarka ilk kez o tarihte Eskimo'lara belli ölçüde haklar vermeye başladı. Verilen haklar belli bir azınlıkla paylaşılacak, sömürge düzeni devam edecekti. Grönland Danimarkalılaştırılmıştı. 300 yıllık bir sürecin sonunda Grönland'da kala kala 13 bin Eskimo kalmıştı. Vivian Nielsen yıllar sonra kendi kültürüne en azından tiyatro sahnesinde yaşayabildiği için mutluluk duyuyordu. Yakın bir zamana kadar Kopenhag kriterlerinin ana vatanında kendi müziğini bile dinleyemiyordu. Müziğimiz yasaklanmıştı. Eskimoların çok özel bir müziği vardı. Davulla çalınırdı. Vahşi bir müzik olduğu gerekçesiyle yasaklanmıştı. Bu yasak ne kadar sürdü diye sordum. Çok kısa zaman öncesine kadar yasaktı. Şimdi tiyatrolarımızda bu müziği yaşatmaya çalışıyoruz. Ben maske dansı yapıyorum. Sahnede o kültürü yaşatmaya çalışıyorum. Burada Vivian Nielsen'in bir resmi var. 1980'e kadar 300 yıl boyunca kültürlerini yaşamaları yasaklanmıştı. İşte bu ülkeler bize özgürlük dersi vermeye kalkıyorlardı. Bu arada TRT Haber Dairesi'nin yaptığı makaslamalardan en ilginci yukarıdaki cümleleri metinden çıkarmasıydı. Çok çileli bir dönemden sonra Grönland'da bir uyum komisyonu kurulmuştu. Komisyon Grönland'da halkı belli bölgelere topladı. Bu bir nevi tehcirdi. Kendi köylerinden ayrılmak istemeyenler ekonomik zorlamalar sonucu göç ettirildi. Büyük şehirlerde mutsuz olanlar kendini alkolün ve uyuşturucunun kollarına attı. Tıpkı Kızılderililerin Amerika'da başına geldiği gibi. Vivi yaşamını ikiye ayırmıştı. Ana vatan ile Danimarka arasında gidip geliyordu. Bana geçmişten söz ederken çekik gözleri hüzünlenmişti. Irkçılık ve ayrımcılıktan çok çektik. Mesela en basitinden otobüs yolculuklarımı hatırlıyorum. Çocuklarım çok küçüktü. Otobüse binerken yardıma ihtiyacım olurdu. Birileri itip kakar, tam binecekken sana yer yok derlerdi. Her seferinde aynı lafları duyardım. Ülkene gitsene sen. Bu ve benzeri şeylere senelerce muhatap oldum. Hala bu gibi tavırlarla karşılaşılıyor mu diye sordum. Bizim için bunlar biraz daha geride kaldı dedi ve ilave etti. Geçmişte bize yapılanlar şimdi Müslümanlara yapılıyor. Grönland bizim iç meselemiz. Bu konuşmaları Halk Partisi'nin genç liderine aktardığımda aldığım yanıt kanımı dondurmuştu. Danimarka'daki Müslüman kesimin Eskimoğullara ayrımcılık uyguladığını söylüyordu. Morten Messerschmidt, Grönland'ın birçok sorunu var diyordu. Yuvarlak metalik dekorasyonla ofiste karşılaştığımda yıldız savaşlarından fırlamış gibi görünüyordu. Aslına bakarsanız Grönlandlıları vatanlarından radikal Müslümanlar kovdular. Onlar tarafından kötü muamele gördüler, diyor ve tepkimi görmek için ara veriyordu. Gülerek, bu Danimarka emperyalizminin yeni savunusu mu dedim. Danimarka-Grönland ilişkileri Danimarka'nın iç meselesidir, diye yanıtladı. A demek iç mesele diye bir şey var. Unutmayın diyor, Grönland'da yaşayan herkese her yıl 7 bin avro veriyoruz. Adayı biz ayakta tutuyoruz. İşte beklediğim cümleler. Batının kendini savunusu ancak saldırıyla mümkündür. Bu işe yaramazsa her ülkenin iç meseleleri kendine aittir. Klişesi ortaya konulur. Batı kendi dışındaki ülkeler söz konusu olduğunda bu klişeyi kullanmaz. Türkiye'nin yakın zamanda yaşadığı Roj TV olayı buna en iyi örnektir. Roj TV Danimarka'dan uydu yayın aracılığıyla Kürtçe ve Türkçe yayın yapıyor. PKK terör örgütüyle olan bağlantısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkilileri tarafından belgeleriyle Danimarka makamlarına iletiliyor. Kanalın kapatılması talebinde bulunuyor. Sonra ne oluyor? Yargı başvuru üzerinde çalışıyor ve talebi yersiz buluyor. Bu Danimarka'da terör faaliyetleriyle ilgili tespit edilen tek olay da değil. Danimarka, PKK terör örgütünün çeşitli kültürel adlar altında açmış olduğu derneklerin faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor. Danimarka Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin bu faaliyetlerle ilgili uyarılarını bu örgütlere ait herhangi bir suç kanıtına rastlanmadığı gerekçesiyle kale almıyor. Teröre destek. Devlet destekli Danimarka İnsan Hakları Derneği durumu bakın nasıl değerlendiriyor. Birgit'e soruyorum. Danimarka hükümeti bölücü yayınlar yapan Roj TV'nin çalışmalarına büyük destek veriyor. Terör propagandası yapan bu gibi basın yayın organlarını devlet desteği insan hakları açısından nasıl değerlendirilmeli? Kısa bir sessizlik oluyor. Biri git odadaki amirine bakıyor. Bu konu aşıyor olmalı ki sözü amirine bırakıyor. Şimdi bakın bu televizyona karşı bazı suçlamalar oldu ama Danimarka'da bir prensip vardır. Suçlu olduğunuz kanıtlanana kadar suçsuzsunuzdur. Bu kanalın terör örgütünden destek alıp almadığı ve bu örgütlerin terörü destekleyip desteklemediği henüz araştırılıyor. Biliyorum ama her konuda benzer yöntemi uygulamıyorsunuz. Mesela Türklerin Ermeni soykırımı yaptığı iddia ediliyor. Kanıt yok ama doğruluğunu kabul ediyorsunuz. Kalın camlı gözlüklerinin ardından bakan buz mavisi gözleri öfkeli kıvılcımlar saçıyordu. Bu bir tartışma konusu diye bağırdı. Türkiye ile Danimarka arasındaki fark tam da burada. Biz her şeyi tartışabiliriz. Ermeni soykırımını da, Yahudi soykırımını da tartışabiliriz. Her konu şirazesinden kaydırılır ve çifte standartın şahikasına çıkılabilirdi. Türkiye ile Danimarka arasındaki farklar pek çoktu.